Ayrım 11. İntikamın acı oldu. Selin. Bora bunu ilk kez yaptı. İlk kez eve bu kadar geç döndü. Aslında ilk kez sayılır mı bilemiyorum. Sabaha karşı 3'te 4'te eve geldiği olmuştur. Ama nerede olduğunu söylediği için pek merak etmezdim. Bu kez çılgına döndüm. Nereyi, kimi arayacağımı bilemedim. Gazeteyi aradım sanki bir işe yarayacakmış gibi. Eşi olduğumu söylemeye utandım. Ve ben ablasıyım da dedim. Santraldeki adam orada olmadığını söyledi. O saatte tanıdığım birisi gazetede olamazdı ki ona sorayım. Evdeki telefon defterinde numaraları yazılı olan arkadaşlarını ise arayamadım. Çünkü bir kez merak edip bir arkadaşını aradığımda çok sinirlenmişti. Günlerce dargın kalmıştık. Annesi tarafından aranan oğlan çocuğunun durumuna düştüğünü söylemişti. Onu nasıl böyle küçük düşürebilmişim? Nasıl peşinden dedektif gibi sağa sola telefon edermişim? Merak edecek ne varmış? Arkadaşlarıyla berabermiş. Bunu da bana söylemiş. Başka kocalar bir telefon edip söylemek zahmetine bile katlanmıyorlarmış. Ama o bana söylüyormuş nerede olduğunu. Bu iş böyleymiş. Başka türlü var olunamazmış. Evlendiğimizden birkaç yıl sonra gece gezmelerini sıklaştırdığında kuşkulanıyordum elbette. Üstünden çıkarttıklarını incelediğim, kokladığım, ceplerini karıştırdığım çok olmuştur. Telefonu bile kontrol ettim. Bunları kendimden utanarak yapıyordum. Böyle bir kadın olmak istemiyordum. Kıskanç, kuşkucu, hesap soran bir kadın olmak utanç vericiydi. Bu kadınlardan olmamak için çabaladım hatta. Bunları yaparken kendimden nefret ediyordum. Ne bulmaya çalışıyordum? Yakasında bir ruj izi mi? Ceketinde bir kadın kokusu. Cebinde bir aşk mektubu. Telefonunda seni özledim mesajı. Bunlardan birini bulsam ne yapacaktım? Hemen onu terk edip gidebilecek miydim? Yoksa iyice kuşkucu, hesap soran, yakasına yapışan, dırdırcı, mutsuz bir kadına mı dönüşecektim? Bunları yapamayacaksam neden orasını burasını kokluyor, ceplerini karıştırıp duruyordum? Bir süre sonra araştırmacı eş durumundan kurtuldum. O güne dek hiçbir ize rastlamamıştım. Zamanla onun yaşamının böyle olduğunu gördüm. İşinde başarılı olmuş, başarısı arttıkça çevresi genişlemiş, vazgeçemeyeceği bir dünyaya dalmıştı. Onu oradan çekip çıkarmam mümkün değildi. Çevresindeki herkes böyleydi. O da bundan mutlu oluyordu. Benim istediğimi yapsa ve her akşam benim zorumla saat 8'de eve gelse, bu benim zaferim mi olacaktı? İstemeden eve gelecek, bunun sonunda bana düşman olacaktı. Bir süre sonra ben de çok çalışmaya başladım. Muratcan doğduktan sonra ise hem iş hem çocuk o kadar yorgun oluyordum ki kuşkulanacak gücü bile kendimde bulamıyordum. Bu bizim hayat biçimimiz olmuştu. O sık sık akşamları çıkıyor, zaman zaman eve geç geliyor, bol bol yolculuk yapıyordu. O böyleydi. Ben de yorgun argın evde oturmaktan, Muratcan'la oynamaktan, film izlemekten hoşlanıyordum. Muratcan'dan önce de, ender de olsa, akşamları bankadaki arkadaşlarla çıktığım oluyordu. Ama o doğduktan sonra bunu hiç yapamadım. Yaşamlarımız böyleydi. Birbirimizin özel alanlarına karışmıyorduk. Bu da evliliğin yürümesini sağlıyordu. Ama o gece eve hiç gelmedi. Makul bir saatte geleceğini düşünerek yattım. Uyudum. Birdenbire uyanıp saate baktığımda 5'e geliyordu. Yataktan fırladım. Ona telefon ettim. Çalıyor, açılmıyordu. Genellikle telefonun sesini kapatır ama telefon hep cebinde olduğu için açması gerekir diye düşünüyordum. İlk aklıma gelen şey bir kaza olasılığıydı. Ama gazeteyi aradığımda bunu soramadım. Düşündüm ki böyle bir şey olsa hemen beni ararlar. O zaman ne olmuştu? Belki de gittiği yerde sızıp kalmıştı. Bu da olamazdı. Çünkü o saatte kadar insanların meyhanelerde, lokantalarda sızmalarına izin verilmezdi. Hem patronun da katılacağı bir yemekte nasıl sızacak kadar içilebilirdi? Gün ışıyıncaya dek onu aramayı sürdürdüm. Telefonu açılmadı. Başka bir kadınla birlikte olduğu fikrini düşünmek istemiyordum. Bu düşünce aklıma geliyor. Hemen onu içimden atmaya çabalıyordum. Bir kadınla olabilir de elbette. Ama bu pek de mantıklı değildi. Bir kadın olsa eve bu kadar geç gelmezdi. Evdeki kadının aklına bir şey gelecek, başka bir kadın olacağı için kuşku çekmek istemezdi. Böyle bir aptallığı hangi erkek yapardı? Çok merak ettim. Sakin olmaya, paniklememeye çalışıyordum. Sonra kötü bir şeyler olduğunu düşünüp üzülmeye, ağlamaya başladım. Daha sonra sinirlendim. Sonra yine merak ettim. Muratcan'ın babasız kaldığını, bundan sonra ne yapacağımızı, nasıl yaşayacağımızı bile aklıma getirip hüngür hüngür ağladım. Sonra sakinleştim. Geleceğine inandım ve geldiğinde onu nasıl karşılayacağıma karar vermeye çalıştım. Yattım. Uyuyormuş gibi yapayım dedim. Yatağa girdim. Uyuyamadım. Kalktım. Ortalık aydınlanmıştı. O hala yoktu. Birkaç saat sonra Esma Hanım gelecek, ben de bankaya gelecektim. Annemi aramam gerekiyordu. Sonra da gazeteye haber vermem. O andan itibaren son derece soğukkanlı hareket ediyordum. Gözlerim doluyor, boğazıma bir yumruk tıkanıyor ama ağlamamayı başarıyordum. İçim acıyordu ama sakin olmalıydım. Beynimde kızgınlıktan eser yoktu artık. Çok ama çok üzgündüm. Kötü bir haber duymaya hazırdım ve Muratcan için sakin olmalıydım. Camdan bakıyordum. Gözümden sicim gibi yaşlar akıyordu. Telefon çaldı. Geliyorum, merak etme, dedi Bora. Hiçbir şey diyemedim. Kas katı kesildim. Tek bir sözcük, tek bir ses çıkmadı ağzımdan. Orada mısın Selin? Geliyorum. Kusura bakma. Çok korkunç şeyler oldu. Anlatacağım, dedi. Tamam, diyerek kapattım telefonu. Gözlerimdeki yaşlar aniden içeri çekildi sanki. İçimde üzüntü ve keder kalmadı. Sevinemiyordum da. O ana kadar duyduğum o büyük acı aniden büyük bir kızgınlığa dönüştü. O iyiydi. Başına bir şey gelmemişti ve bana bir telefon bile etmiyordu. Şu anda karşımda olsa kafasına bir şey indirebilirdim. Hayvan, diye bağırdım kendi kendime. Hayvan, hayvan, hayvan. Sokak kapısını yavaşça açtı. Ben makyaj yapıyor, sakin olmaya çalışıyordum. Muratcan'ın uyanmasını istemiyordum. Yatak odasına girdi. Selin, özür dilerim. Neler yaşadım bir bilsen, dedi. Hiç cevap vermedim. Hızla anlatmaya başladı. Müdürler, şefler birlikte yemeğe gitmişler. Patron da gelmiş. Saat 12'ye doğru tam kalkacaklarken yazı işleri müdürü, yani Bora'nın en yakın arkadaşı, patronla kavga etmeye başlamış. Gazeteye bir iş adamı hakkında çok önemli bir haber geldiğini ama adam patronun arkadaşı olduğu için bunu kullanamadıklarını söyleyerek özgür gazetecilik yapamıyoruz, demiş. Tabii patron buna çok sinirlenmiş. O da adama çok kötü sözler etmiş ve büyük bir kavga başlamış. Masada oturanlar kimin yanında yer alacaklarını şaşırmışlar. Aslında yazı işleri müdürü haklıymış. Ama karşısındaki de patronmuş. Hepsi adamın haklı olduğunu söylese çok kötü bir durum olacakmış. Saatlerce tartışma sürmüş ve artık restoran kapanacakken adam "Ben istifa ediyorum," demiş. Patron da "Ne yaparsan yap," diyerek masadan kalkmış. Geceye yazı işleri müdürünün evinde devam etmişler. Sabaha kadar içmişler ve bunu konuşmuşlar. Adamın karısı kalkıp çorba yapmış. Hatta bir ara Bora uyumuş orada. Telefonu arabada bıraktığı için duymamış. O karambol içinde sarhoş da olduğu için saatin farkına varamamış. Ancak günün aydınlandığını görünce şaşırmış ve ne kadar geç olduğunu anlamış. Biliyormuş, çok ayıp etmiş ama oradaki hiç kimse evine telefon etmeyi akıl etmemiş. Hiçbir şey söylemedim. İnsan telefonunu otomobilde unutsa bile gittiği yerden bir telefon etmeyi akıl etmez mi? Bile demedim. Bir şey söylememi bekliyor, sürekli yüzüme bakıyordu. Birkaç kez pis pis suratına baktım. Makyajımı bitirdim, giyindim. Esma Hanım'a kapıyı açtım ve çıkıp gittim. Tek bir kelime bile etmedim. Öğleden sonra hala kızgın mısın diye telefon etti. Ama işim var diyerek kapattım. Akşam normal saatte eve geldi. Bütün gece Muratcan'la oynadı. Yine hiçbir şey konuşmadım. Gece Acaba Muratcan'ın odasında mı uyusam diye düşündüm. Ama bunu yapmamaya karar verdim. Yataktan çıkıp gidecek biri varsa o da ben değildim. Gittim yattım. Sonra o geldi. Yatağa girer girmez beni okşamaya başladı. Bir yandan beni okşuyor, bir yandan saçımı, yüzümü, boynumu öpüyordu. Öylece yattım hiç kıpırdamadan. O öpmelerini, okşamalarını sürdürdü. Sırt üstü yattım. Ellerimi başımın iki yanına, yastığın üzerine koydum. Hiç kımıldamamaya kararlıydım. Gözlerimi kapattım. Her yanımı öpüyordu. Öylesine arzuluydu ki. Dudaklarımı öperken bile kas katı duruyordum. Dudaklarım birbirine kenetlenmiş gibiydi. Onu öpmedim. Vücudumu öpmeye başladı. Tam oraya geldiğinde, "Bora bunu çok güzel yapar. Dilinin dokunuşu ve ritmi olağanüstüdür." İnanılmaz bir zevk duydum. Kendimi bıraksam çığlık çığlığa boşalacaktım. Hiç bu kadar güzel hissetmemiştim bu dokunuşu. Ama inatla direndim ve yine kıpırdamamayı başardım. İçime girdiğinde çok fazla ıslanmış olduğumu anlaması ise planlamadığım bir şeydi. Kıpırdamayarak onu istemediğimi, zevk almadığımı anlatmak istiyordum. Ama bedenimi, beynimi yönetemedim. Belki de anlamamıştır. Çünkü öylesine keyifle, heyecanla sevişiyordu ki. Aslında buna sevişmek denilemezdi. Ama büyük bir zevkle yapıyordu her şeyi. Kısa bir sürede her zamankinden daha fazla bağırarak, inleyerek boşaldı. "Canım benim," dedi ve eli üzerimde hemen uyuyakaldı. "İntikamım çok acı oldu Selin," dedim kendi kendime. 28. Bölüm. Can havli bu olsa gerek. Bora. Uzun süre hiç konuşmadı benimle. Canımı sıktı oldukça. Oysa ben elimden geleni yaptım. Pek de içimden gelmediği halde Selin'le çok ilgilendim. Kuşku çekecek kadar farklı bir biçimde ilgilendim. Bunu haksız olduğumu bildiğim için yaptım. Kim olursa olsun, eğer evde seni bekleyen biri varsa ona geç geleceğini haber vermelisin. Bu en basit insanlık kuralı. Bunu yapmazsan öküzsün demektir. Ben de yapmadım, yapamadım. Nasıl yapabilirdim? O kadar güzel geçen bir geceyi nasıl yarıda kesebilirdim? Zaten gözüm hiçbir şeyi görmüyordu. Yer yerinden oynasa asla o yaşadıklarımdan vazgeçmezdim. O anları hatırladıkça fena oluyorum. Demet muhteşem bir kadın. Kedi gibi. Tabii biraz daha az içmeliydim. Aslında her zamankinden çok içmedim. Ama içinde bulunduğum ortam da biraz başımı döndürdü herhalde. Hiç bu kadar gözüm kararmamıştı. Normal bir saatte eve gitseydim bunlar başıma gelmeyecekti. Kızın yanında 40 yıllık sevgililer gibi uyumanın ne alemi vardı? Uyandığımda sarmaş dolaş yatıyorduk. Bir an nerede olduğumu şaşırdım. Hele saati gördüğümde, kız bir de odayı öyle bir karartmış ki sabah olduğunu da göremiyorsun. İnsanın gözü dönüyor böyle zaten. Çok tuhaf bir şey bu. Eve giderken bile gözüm bir şey görmüyordu. Otomobili kullanırken hep gece yaşadıklarımı düşünüyordum. Derin bir nefes al. O zamanı kullan. Selin için makul bir senaryo yaz, değil mi? Yok. Beyefendi tekrar tekrar geceki kareleri yaşıyor mayışmış bir halde. Dünya umurunda değil. Eve gidince aklına ilk geleni söyleyecek. İster inanır, ister inanmaz. Ama can havli dedikleri şey bu olsa gerek. Evden içeri girdiğim anda öykü yazıldı kafamda. Anlatırken de buna inanıyordum. Çünkü böyle bir şey gerçekten olabilirdi. Arkadaşım patronumla kavga etmiş, istifa etmiş. Biz de onun evine gidip sarhoş olup sızmışız. Ne var bunda? Her yaptığımız şey için hesap verip sürekli bir bedel mi ödeyeceğiz? Surat asmalar, dırdırlar. Nasıl kötü kötü baktı yüzüme aynadan. Akşam da çok kötü davrandı. Ama hiç de fena değildi doğrusu. Birazdan Demet'i arayacağım. Ona telefon edip teşekkür etmeliyim. Hani çok mutlu olmasan bile nezaket icabı kadını bir kez aramalısın. Ki ben arayıp mutlu oldum. Hatta bunu belli etmek için bir kez daha davet etmeliyim. Gelir mi acaba? Demet kimdir, nedir, nasıl yaşar, yalnız mıdır, ne yapar? Hiç ciddi bir şey konuşmadık ki. Neyse, iyi ki de konuşmadık. Evet, Demet Hanım'ı bir arayalım bakalım. Ayrım sonu, sayfa 104.